Ayrım 13, İkinci Adam, 1938-1950, İkinci Cilt, Şevket Süreyya Aydemir, sayfa 181. İnönü gene sıkıntılar içinde. 1941 yılı bir sıra kaynaşmalar, fermantasyonlarla yürüyüp gidiyordu. Fakat asıl büyük gelişme, yani araları gittikçe gerginleşen iki dev kudretin, daha önce de kaydettiğimiz gibi Almanya ve Sovyetlerin birbirlerinin boğazlarına sarılmaları içinde gün yaklaşıyordu. Bu arada İnönü gene sıkıntılı günler geçirdi. Üçlü Pakt'ta eğer İtalya'na Selanik'e inerse yahut Bulgaristan'a saldırırlarsa Türkiye'nin de hareketsiz kalmayacağı açıklanmıştı. Şimdi ise gerçi İtalyanlar değil, onlara müttefiki olan Almanlar 2 Mart'ta Bulgaristan'a girmişler, 9 Nisan'da Selanik'e inmişlerdi. Ama ortada yine de bir yorum yolu vardı. Almanlar Bulgaristan'a, Bulgaristan'ın Üçlü Pakt'a katılmasıyla yani müttefik olarak girmişlerdi. Bu durum Türkiye'nin müdahalesini gerektirmezdi. Selanik'e inişe gelince, evet bu yeni bir vaziyet yaratıyordu ama yine de düşünülmeydi. Bu savaşa girmek için bir sebep teşkil eder miydi? İnönü'nün kararı kesindi. Elbette hayır. Ama asıl büyük patlama gelmeden şunları da kaydedelim. 10 Nisan'da Yunanistan'da İngilizlerle Almanlar karşı karşıya geldiler. 13 Nisan'da Moskova'da Sovyet-Japon Tarafsızlık Paktı imzalandı. Bu önemli bir şeydi ve dünyayı paylaşma protokolleri hazırlayan Alman, İtalyan, Japon, Sovyet cephesinde yeni bir çatlaktı. Demek ki Almanya Sovyetlerle çatışırsa Japon dostuna güvenemeyecekti. Japon Hariciye Nazırı Masuko, Moskova'dan görülmemiş merasimde uğurlandı. Hele ayrılmadan önce Stalin'le Masuko'nun kucaklaşmaları, yani bu iki soğuk ve işten pazarlıklı insanın bu taşkın samimiyetleri dünyayı şaşırtacak bir haldi. Bunu gösteren enstantaneler, çağımızın unutulmayacak derecede düşündürücü belgeleri olarak tarihe intikal ettiler. Halbuki bu seyahati sırasında Masuko, Berlin, Roma ve hatta tarafsız Vatikan'da dahil olmak üzere bütün Alman müttefiki başkentleri gezmiş, her başkentte aynı Japon sinizmiyle gülümsemişti. Fakat hiç beklenmeyen jestini Moskova'da göstererek Sovyetlerle bir saldırmazlık ve tarafsızlık paktı imzaladı. Irkının fiziki yapısına göre en uzunca tebessümünü orada lütfederek Stalin'le kucaklaştı. Bu olay üzerine Japon başvekili Prens Konoye, Japon-Sovyet tarafsızlık paktının dünya barışını pek ziyade çabuklaştıracağını bildirdi. Beyanat, Japon ruhuna ve mizacına uygundu. Bu olayı izleyen dünya ise muzaffer orduları Ege'de ilerleye dursun, Almanya'nın istikbali ve savaşın geleceği için Almanya aleyhine bir not daha kaydetti. Nitekim daha sonra Alman veya yabancı gözlemciler ve eleştiriciler Almanları Rusya saldırısından önce Balkanlardaki bu vakit kayıplarını Alman yenilgisinin sebeplerinden biri olarak belirtmişlerdir. Hülasa zaman pek de Almanya hesabına çalışmıyordu. Nitekim Afrika'da da niçin savaştıkları bilinmeyen Almanlar aleyhine İngilizler çöllerde her gün biraz daha şans kaybediyordu. Bize gelince İnönü'nün sıkıntıları yalnız dışarıdan gelen baskılar değildi. İstanbul'un tahliyesi teşebbüsleri işte bugünlere rastlar. O günler karışık ve biraz da istikametsiz günlerdi. Moralde zayıflamalar vardı. İaşe ve ikmal sıkıntıları çok artmıştır. Mahsul iyi değildir. Stoklar tükenmiştir. Gerçi Alman Hariciye Nezareti 13 Nisan'da İstanbul'un tahliyesinin Alman hareketleriyle ilişkisi olmadığına ve buna lüzum bulunmadığına dair beyanlarda bulunur. Aynı gün İnönü İngiliz elçisiyle uzun bir konuşma yapar. 15 Nisan'da da Hariciye Vekili Sarıcıoğlu CHP grubunda genel siyasi durum hakkında uzun beyanatta bulunur. Grupta barış taraftarlığı ve savaş dışı kalmak sağduyusu elbette üstündü. Ama vakit kaybediyoruz. Alman safında niçin savaşa girmiyoruz şeklindeki sinsi direnişlerde pek gizlenmiyordu. Bu arada ırkçı Turancı geçinen fakat savaştan sonra neşrolunan Alman gizli belgelerinde isimleri sık sık geçen bazı yurttaşlarımızın da bazı çevrelerde Almanya lehine zemin hazırlama hareketlerinde burada kaydetmeliyiz. Alman Hariciye Nezareti arşivlerinden elde edilip Ankara'daki Alman Büyükelçisi Papen'le Hariciye Nezareti'nin gizli muhaberelerini açıklayan ve Fransızca olarak yayınlanan bu gizli belgeler kitabında aşırı milliyetçi geçinen vatandaşlarımızdan çoğunun isimleri geçer. Bunları vermek istemiyoruz. Ama beklenildiği gibi asıl büyük hesaplaşmalar Pasifik'te ve Rus ovalarında olacaktı. Netikam 14 Nisan'da Japon Bahriye Nazırı Amiral Vikana, Japon Bahriyesi Japon milletinin ümitlerini boşa çıkarmayacaktır diye haykırdı. Çin'de zaten istilalarla meşgul olan Japonya'nın büyük ümitlerinin ne olduğu ise belliydi ve bu ümitlerin tahakkukuna Pasifik'te tek kuvvet engeldi. Birleşik Amerika. O halde beklemeliydi ve zaman uzak doğuda da herhalde bir şeylere gebeydi. Balkanlara gelince 17 Nisan'da Yugoslav ordusu kayıtsız şartsız teslim oldu ve Yunanlılar Arnavutluğu boşalttılar. Britanya birlikleri Yunanistan'dan geri alınmaya başlandı. Yunan kral ve hükümeti de Atina'dan Girit'e göçtüler. Fakat az sonra çağdaş havacılığın gerçekten inanılmaz bir gösterisi meydana gelecek ve Girit adası Almanlar tarafından havadan işgal edilecektir. Evet, Almanlar Balkanlarda muzafferdi ama bu hareketler asıl büyük hareketin uvertüründen başka bir şey değildiler. Bu büyük yolculuğun sonunun nerelere ve nelere varacağı ise henüz belli değildi. Almanların Türk topraklarından gizlice silah, malzeme, asker sevk ederek Irak'a inme teşebbüsleri işte bugünlere rastlar. İnönü'nün bunu nasıl bir üslupla reddettiği daha önce verilmişti. Zaten İngilizlerin de Bağdat'taki ihtilalci idareye karşı hareketi gene bugünlerdedir. 4 Mayıs'ta Basra'da Irak ve İngiliz kuvvetleri arasında çarpışma başlar. Bu çarpışmaların sonu İngilizlerin ve İngiliz tarafları elemanların zaferiyle bitecek. Irak gene kendi tabiiyet rejimi yaşayacaktır. 7 Mayıs'ta Moskova'da bir değişiklik olur. Sovyetlerin kaderine hakim olmakla beraber resmi sıfatı parti genel sekreterliği olan Stalin bu tarihte Halk Komiserleri Kurulu Başkanlığı'na yani başvekilliğe getirilir. Bunda resmi bir zaruret vardı. Çünkü Sovyetlerin milletler arası münasebetleri genişlemişti. Ve yabancılar parti genel sekreteriyle değil mesul bir hükümet başkanıyla karşılaşmalıydılar. Alman paraşütleri işte bu sırada 20 Mayıs 1941'de Girit'e indiler. Fakat bu tarihten ancak bir ay sonra Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın yeni bir perdesi açılacaktı ve 18 Haziran'da Türk-Alman Saldırmazlık Paktı'nın Ankara'da imzasından birkaç gün sonra 22 Haziran 1941'de Alman orduları Doğu Avrupa'da Kızıl Ordu'ya saldırdılar. İkinci Dünya Savaşı'nın üçüncü ve en kanlı perdesi açılmıştı. Türkiye bu yeni savaş karşısında tarafsızlığını ilan etti. İnönü o güne kadarki direnişin meyvelerini toplamaya başlamıştı. Tarihi bir bekleyiş. Hitler'in müttefiki Sovyetler Birliği gene Hitler'in orduları tarafından saldırıya uğrayınca Türkiye üzerinde bu defa da eskisinin tersi bir baskı vaziyeti hasıl oldu. Evvelce Almanya ve Sovyetler cephesinin Türkiye üzerindeki baskısı boğazlardan İngiltere'ye ve batılı müttefiklere ait gemilerin geçirilmemesi üzerindeydi. Hatta bir aralık Moskova bu meseleyi o kadar büyütmüştü ki daha önce verdiğimiz vesikalardan da görüleceği gibi Sovyetler boğazların neredeyse askeri gücüyle işgale bile karar vermek üzereydiler. Hitler'in Türkiye'yi korumak için olmasa bile kendi hesaplarına dayanarak Bulgaristan ve boğazlar bahsinde Moskova'ya karşı direnişi Sovyetlerin bu hareketi göze almalarında onları tereddüde sevk etmiştir. Şimdi ise durum başkaydı. Çünkü daha Almanların Ruslara saldırdıkları gün İngiliz Başvekili Churchill, Sovyetler Birliği'ne bütün yardımların yapılacağını ilan etti. Yani bu defa da Sovyetler Birliği ister istemez batılı müttefikler safına geçmiş ve onlarla dost olmuş oluyordu. Ama bu yardım nereden yapılacaktı? Kaldı ki Alman saldırısının başladığı gün Alman Genelkurmayı da Karadeniz'i savaş sahası olarak ilan etmişti. Böylece tarihin garip bir benzeyiş sayfası açılıyordu. 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı'nda yine Almanlarla Batılılar birbirleriyle çatışmışlardı. O savaşta da Rusya, Batılı müttefikler safında yer almıştı. Bu müttefikler Rusya'ya yardım etmezlerse Almanların karşısında Rusya çökecekti, Batı sarsılacaktı. En tabii yardım yolu da Türkiye'den yani Boğazlardan geçebilirdi. Ama ne var ki o savaşta Türkiye kudretli bir ordu teşkilatçısı fakat siyasette basit bir uydu olan Enver Paşa'nın adeta tek başına kararıyla Almanlar cephesinde savaşa sürüklenmişti ve Boğazlar Batılı müttefiklere kapanmıştı. İngiliz ve Fransızların 5 Mart 1915, 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı hücumları başladı. Sonra bu hücumlar dünyanın en kanlı mevzi savaşlarından birini yani Çanakkale Savaşı'na yol açtı. İki taraftan ölü ve yaralı 500 bin insanın kanına mal olan bu savaşlarda Mustafa Kemal'in zuhuru ve diğer olaylar hep bu boğazları açmak ve Rusya'ya yardım ulaştırmak için yapılmıştı. Nitekim bu yardım yolunun açılamaması Rusya'nın çöküşünde ve bir sosyal rejim ihtilaline gidişinde önemli surette etkili oldu. Şimdi gene aynı cepheler meydana çıkıyordu. Bir tarafta Batılı müttefikler ve Rus çarlığını yerine alan Sovyetler Birliği, diğer tarafta Almanya ve merkezi devletler. Batılı müttefikler gene doğuya yardım zorundaydı. Bu yardım yolu gene boğazlardan geçiyordu. Yalnız şu farklı ki bu defa Türkiye Almanya'nın safında değildi. Hatta Almanların Sovyetlere saldırısından birkaç gün önce Almanlar bir saldırmazlık paktı imzalamıştı. Bu saldırmazlık paktı ki bunun İngiltere ve Amerika'daki yankıları çok aleyhimize olmuştu. Ama Türkiye boğazları gene kapıyordu. Türkiye'nin başında ise bu sefer 1919'daki Enver Paşa karargahından bir eski kurmay yani İsmet Paşa vardı. Ama İsmet Paşa Enver Paşa değildi ve ne pahasına olursa olsun memleketini savaş dışı bırakmaya çalışıyordu. Hülasa şimdilik Türkiye, Almanların ve Almanya safında bir Sovyetler Birliği'nin baskısından kurtulmuş ve hesapsız iktisadi sıkıntılarına rağmen az çok nefes almış durumdaydı. Ama bu sefer de boyuna yeni problemler çıkıyordu. Şu olayları görelim. Uzak Doğu'da bir takım garip, esrarlı gelişmeler oluyordu. 24 Haziran'da yani Alman saldırısından 2 gün sonra Japon sözcüsü, Alman-Sovyet Savaşı karşısında Japonya'nın görüşünü açıklamaktan çekindi. 25 Haziran'da Roosevelt, Sovyetler Birliği'ne yardım yapacağını açıkladı. Herhalde uzakta yeni bir cephe beliriyordu. Japon-Amerikan çatışma cephesi. Sovyet hükümetine gelince bu defa TASS ajansı Sovyetlerin Boğazlar'da emelleri olmadığına dair bir açıklama yayınladı. Doğuda Alman orduları ilerliyordu. Bu ilerleme bütün Temmuz ayı içinde devam etti. Galicia, bir kısım Baltık ülkeleri ve Pinsk'e kadar olan Doğu toprakları işgal edildi. Almanlara göre Sovyetler savaşın bu ilk günlerinde 600 bin esir verdiler. Ama Stalin daha 3 Temmuz'da milletin bütün kaynaklarının düşmanı ezmek için kullanılacağını ilan etti. Aynı gün Moskova'da Sovyet-İngiliz İttifak Muahidesi de imzalandı. Sovyet Komünist Partisi ve Sovyet idarecileri bu savaşı bir komünist ve ideoloji savaşı değil, bir vatan savaşı. Aces Vennaya Vayna haline getirmeyi başardılar. Bu başarı, bu savaşta hatta Sovyet ihtilali üzerinde Rusya'dan kaçmış, beyaz Rusları ve dünyaya dağılmış Rus ihtilali göçmenlerini bile bu vatan savaşı etrafında birleştiren güçlü bir etken oldu. Gerçi 12 Temmuz'da adına Stalin hattı denilen savunma sistemi yarıldı. Çünkü Alman ordusunun batıda olduğu gibi Rus ovalarında da savaş taktiği, savaşı bir cephe ve siper savaşı haline düşürmeden, bilhassa tankları ve motorlu vasıtalara dayanan yaygın bir sahra savaşı halinde yürütmekti. Karşıdakileri kumanda şaşkınlığına sürükleyerek durmadan ilerlemekti. Hatta bu ilerleyen zırhlı birlikler arasında bağıntı kaybolsa bile. Bütün taktik durmadan düşmanın arkasına düşmek ve onu ya teslime ya dağılmaya mecbur etmekti. Polonya, Baltık ve Rus ovalarının tabiatı ise bu savaş taktiğine hakikaten elverişliydi. Daha çok toplu ve yanaşık nizam mücadelelerini bir gelenek olarak benimseyen, vasıtadan ziyade sayı üstünlüğüyle savaşa alışan Rus birlikleri, bu darmadağın savaş nizamı içinde hakikaten çok esir veriyorlar ve dağılıyorlardı. Ama mutlak ve nihai bozgun yoktu. İngiltere'de tehlikelerin ve savaş meydanlarının genişlemesini cesaretle kabul ediyordu. 15 Mayıs'ta Churchill, parlamentoda biz bu imtihandan da muvaffak çıkacağız diye haykırdı. Sovyet-İngiliz ittifakını temas ederek hem Sovyetlerle birbirlerine yardım edeceklerini hem tarafların ayrı sulh yapmayacaklarını açıkladı. İngiltere'ye yapılan hava hücumlarının bilançosu ise ertesi gün ilan edildi. 1940 Ocak ayından beri bu hücumlardan memleket içinde 41.900 kişi ölmüş, 52.179 kişi yaralanmıştı. Fakat İngiltere hava muharebesi de kazanılmıştı. Sovyetler Birliği'nde ise Stalin 20 Temmuz'da Milli Savunma Halk Komiserliği'nde üstüne aldı. Bu arada Türkiye'nin güney komşularına da değinmeliyiz. Irak ve Suriye ateşler içindeydi. Ankara dikkatini aynı zamanda bu bölgelere de bölmek zorundaydı. Gerçi bu karışıklıklar bizim için bir tehlike teşkil etmezdi. Ama komşu topraklar askeri hareketler içinde olunca bundan tedirginlik duymamak kabil değildi. Irak'ta 1 Nisan 1940'ta Raşit Ali Geylani'nin bir darbe ile iktidarı alışının ve Almanya ile bağlantı yolları arayışının İngilizlerin müdahalesini davet ettiği daha önce kaydedilmişti. İngilizler nihayet bu idareyi tasfiye ettiler. Suriye'de de milliyetçi hareketler oldu. Fransa ve hatta Fransa ile beraber İngiltere orada askeri tenkil hareketleri yürüttüler. Diğer taraftan Japonya, Çin Hindi'nde üsler kurmak davasındaydı. Nitekim Fransa ile 19 Temmuz'da kendisine bu avantajı sağlayan bir anlaşma imzaladı. Bu hazırlığın nereye ve kimlere karşı olduğu da belliydi. Yani Japonya ile Amerika arasında sinsi bir gerginlik gittikçe artıyordu ve ufukta her gün biraz daha genişleyen Alman-Sovyet boğazlaşmasından başka yeni bir devler muharebesinin kararan bulutları yoğunlaşıyordu. Nitekim daha 24 Temmuz 1941'de Amerika Harici Müsteşarı Wells, Çin Hindi'ndeki tutumları dolayısıyla Japonya'yı Pasifik'te mütecaviz olarak tavsif ediyordu. 25 Temmuz tarihinde Roosevelt, Japonya'ya karşı misilleme tedbirleri alınacağını bildiriyordu. İngiltere'ye ise bu defa bir de uzak şarkta savunma tedbirleri almak düşüyordu. O günlerde Sovyetlerin de Ukrayna'da mukavemeti kırılmıştı. TASS ajansı bir Alman alayında Türkiye ile ilgili vesikaları ele geçirildiğini ilan etti. Arada oldukça eğlenceli bir sahnede geçiyordu. Mussolini, Rus ovalarında Almanlarla yan yana çarpışmak üzere Rusya'ya bir siyah gömlekler birliği gönderiyordu. Slogan şuydu: "Zafer bizim olacaktır." Halbuki bu kara gömlekler ve İtalyan birlikleri Afrika savaşlarında Alman müttefikleri için hiç de iyi savaşçılar olmamıştı. Aynı günlerin diğer düşündürücü bir olayı da Londra'da yerleşen sürgündeki Polonya hükümetiyle Polonya'nın bölüşülmesinde bir süre önce işbirliği yapan Sovyetlerin Londra'da ve 30 Temmuz'da bir dostluk muahidesinin imzalanmasıydı. İran'ın Sovyetler ve İngiliz kuvvetleri tarafından müştereken işgali de bugünlere rastlar. Ultimatum tarihi 2 Ağustos 1941. Hülasa dünya gittikçe karışıyordu. Söz artık gücün ve irade sağlamlığındı. Atlantik Beyannamesi. 1941 yazı bir taraftan Rus Ovası'ndaki kanlı boğazlaşmalar, bir taraftan da Pasifik'te Avrupa Savaşı'nı Dünya Savaşı'na çevirecek yeni ve çok yaygın bir fırtınanın hazırlık işaretleriyle geçti. Rus ovalarındaki dram korkunçtu. Daha savaşın sonuna 4 yıl varken, yani 1941 Ağustos'u içinde, 22 Ağustos, Almanlar ve Sovyetler kendi açılarından ve kendi rakamlarına göre karşılıklı kayıplarını ilan ettiler. Alman resmi tebliğine göre bu cephedeki savaşın 22 Haziran'dan beri gelen 2 aylık bilançosu şöyleydi. Ruslardan 1 milyon 250 bin esir alınmıştı. 14 bin tank, 15 bin top, 11 bin 250 uçak ya ganimet alınmış ya tahrip edilmişti. Sovyet resmi tebliği ise gene kendi açısından ve kendi rakamlarına göre kayıpları şöyle veriyordu. Almanların insanca kayıpları 2 milyon 200 binden fazladır. 10 bin top, 7 bin 200 uçak kaybetmişlerdir. Sovyetler 150 bin ölü, 440 bin yaralı ve 110 bin kayıp vermişlerdir. Malzeme kaybı ise 5500 tank, 7500 top, 4500 uçaktır. Sadece 2 aylık ve sadece 2 devlet arasındaki savaşı canlandıran bu rakamlar, hangi tarafın rakamı doğru olursa olsun, çağın yüz karısıydı ve kaldı ki bu iki devin aslında birbirlerinden alacakları hiçbir şey de yoktu. Çünkü sonunda ne Ruslar Almanları temsil edebilirler, ne Almanlar Slavları Almanlaştırabilirlerdi. Fakat öyle görünüyordu ki asıl kanlı davalar daha da ileride olacak ve bu kıran kırana savaş Doğu Avrupa'da belki de 30 milyon insanın hayatına mal olacaktır. Şu da meydandaydı ki Almanya daha şimdiden bütün potansiyelini ortaya sermiş gibidir. Halbuki Sovyetler moral ve materyal sahada henüz yeni seferber oluyordu. Mesela 10 Ağustos'ta Moskova'da Slavlar Kongresi açıldı. Aslında bir İslav olmayan Stalin kongrenin yürütücü kuvvetiydi. Gerçi savaştan önce bu gibi eğilimlere büyük Rus şövenizmi, Velikorski şövenizmi derlerdi ve büyük suçtu. Ama ne var ki Slavlık bir gerçekti ve Altaylardan Prusya'ya, Adriyatik'e, Trakya'ya kadar yaygın bir kütle teşkil ediyordu. Vatan Savaşı'ndan sonra Slav Savaşı sloganı Stalin'in elinde hakikaten itici bir kuvveti oldu. Hele bu gücü Vatan Savaşı sloganı altında Sovyetler Birliği'nde yaşayan en az 70 milyon gayri İslav kütle de besledikten sonra. Fakat 1941 Ağustos'un diğer ve manalı bir olayı Atlantik Beyannamesi'nin yayınlanması oldu. O beyanname ki az sonra İngiliz-Amerikan İttifakı'na, çok daha sonra NATO'ya yol açacaktır. Atlantik Beyannamesi, Roosevelt ve Churchill'in Batı Atlantik Körfezi'nden birinde bir gemideki buluşma ve anlaşmalarının belgesidir. Buluşma 9 Ağustos'ta başladı ve 4 gün sonra, yani herkes yurduna döndükten sonra açıklandı. Bu beyannamenin asıl önemi Amerika'nın geleneksel tarafsızlık veya tecerrüt, yalnızlık siyasetinden vazgeçmesi oldu. Beyannameden sonra Amerika'da bunu savunanlar, Amerika'nın meşhur tarafsızlık kanununa karşı nutuklar söyleyerek, tartışmalar açarak bu kanunu yıpratma mücadelesine girdiler. Nitekim Roosevelt de az sonra, yani 10 Ekim'de kongreye bir mesaj göndererek tarafsızlık kanununu kaldırmasını isteyecekti. Zaten beyannameyi izleyen en önemli hadise Moskova'da İngiliz, Amerikan, Sovyet siyasetleri arasındaki konferanstı. Ayrıca daha 16 Ağustos'ta Amerikan Harciye Nazırı Cordell Hull, Sovyetlerin de Atlantik Beyannamesi'ne katılabileceğini açıkladı. İnönü'nün Ankara'da İngiliz Büyükelçisi Sir Hugh Knatchbull, Hughes'in kabulü ve uzun görüşmeleri bugünlere rastlar. 27 Ağustos 1941 öyle görünüyordu ki İnönü, Almanların Sovyetlere saldırmasından önceki Türk-Alman Saldırmazlık Paktı'nın İngiltere ve Amerika'da yarattığı soğuk tepkileri silmek istiyordu. Dünyadaki yeni gelişmeler karşısında zaten müttefik olduğu İngiltere ile şimdi de Amerika yanında yerini daha belli olarak alma çabasındaydı. Öyle günlerdi ki o günlerde İnönü ve yakınlarından başka gerek parti grubu, gerek basın, hatta halk arasında Alman hayranlığı kuvvetle yaygındı. Hele ırkçı ve aşırı milliyetçi geçinen ve daha önce değindiğimiz Gizli Belgeler kitabında Alman sefaretiyle yakınlıkları belli olan kimseler çeşitli temas ve tahayyüller içindeydiler. Yalnız Ankara Radyosu'nun yorumlarında her şeye rağmen son zaferin batılı müttefiklerde kalacağı görüşü ısrarla savunuluyordu. Ama kabul etmek lazımdır ki bu ses yalnızdı. 1 Eylül'de Avrupa Savaşı'nın 3. dönüm yılına işte bu hava içinde girildi. Boğazlar gene mi tehlikede? İşte bu hava içindedir ki İnönü'yü ve hükümeti gerçekten tedirgin eden bir şey oldu. 2 Eylül'de United Press Ajansı'na yaptığı beyanatta Amerikan Amirali Sterling, Türkiye'nin boğazları İngilizlere kendi arzusuyla açması lazım geldiğini, aksi takdirde boğazlara hücum edileceğini ve bunların zorla açılması lazım geleceğini söyledi. O günlerde bu amiralin Amerika Deniz Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olduğu söyleniyordu. Bir süre sonra Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği bu amiralin genelkurmay başkanı olmadığını ve beyanatını şahsi görüş olarak yaptığını açıkladı 13 Eylül. Fakat asıl görevi ne olursa olsun vazifeli bir amiralin bu kadar önemli ve özelliği olan bir konuda kendi başına bu kadar sert, açık, kesin beyanlarda bulunmasının mümkün olmayacağında herkes görüş birliği içindeydi. Amiralin bu kadar önemli ve sorumluluk gerektiren beyanatı kendi adına ve kendi başına yapmayacağı aşikardı. O halde mesele düşündürücüydü. Demek ki bir yerlerde ve bazı yetkili şahsiyetler arasında Türkiye'nin durumu ve Boğazlar meselesi konuşulmuştu. Bu konuşmalarda bazı görüşlere ve belki de kararlara varılmıştı. Amiralin beyanatı bu görüş ve belki de kararların ikinci elden ama gene de birinci sınıf bir amiral tarafından açıklanmasıydı. Tam bugünlerde Alman Büyükelçisi von Papen Ankara'dan Berlin'e hareket etti. Demek durumumuz Berlin'de tekrar gözden geçirilecekti. Amiral Sterling kendi açısından ve müttefikler yönünden haklıydı. Onlara göre Kızıl Ordu çöküyordu. Sovyetlere yardım lazımdı. En kısa yol Boğazlardı. İnönü ve Türk hükümeti Boğazlardan müttefik savaş gemilerinin geçmesine izin vermediği, asker ve savaş malzemesi taşıyan gemilerin geçmesini önlediği için müttefik Rusya'ya yardım yapılamıyordu. Bu yardımı iyi kötü sağlamak için ta Hint denizinden, Basra Körfezi'nden ve İran üzerinden yol aramak zorunda kalınmıştı. Bu yol hem çok uzak hem elverişsizdi. Güneyden Kuzey İran'a çıkan tek bir demir yolu vardı. Motorlu vasıtalar için yollar iyi değildi. Kaldı ki bu elverişsiz yolun kontrolünü sağlayabilmek için de Sovyetler ve İngiltere o da binbir ihtiyaçtan ayırarak İran'a asker göndermek, İran'ı işgal etmek zorunda kalmışlardı. Hatta Tahran'da bir de saltanat değişikliği yaparak daha önce de değindiğimiz gibi Rıza Şah Pehlevi'yi tahtından almak, memleketinden sürüp çıkarmak gibi aslında hoş olmayan tedbirlere başvurmuşlardı. Hülasa bütün bu külfetler mesela Amerika ve İngiltere'den Sovyetlere gidecek bir motorlu vasıta veya bir batarya topun ta Afrika'nın güneyinden Ümit Burnu'ndan dolaşarak Hint denizini geçmesi, Basra Körfezi'ne varması, İran kıyısına ulaştıktan sonra da bütün İran'ın baştan başa geçerek Hazer kıyılarına ve Türkistan sınırlarına ulaşması içindi. Müttefiklere göre eğer boğazlar açık olsaydı da Sovyetlere vaktinde yardım ulaşsaydı belki Almanlar Güney Rusya'yı zapt edemeyecekler ve Don, Volga kıyılarına varamayacaklardı. Ama ne var ki İnönü ve Türk hükümeti hem de Batı cephesine taahhütleri olduğu ve hele savaş Akdeniz'e inerse müttefiklerin yanında savaşa girmeyi kabul ettiği halde işte bir türlü kımıldanamıyorlardı. Halbuki savaş yalnız Akdeniz'e inmekte kalmamış, Akdeniz'den ve Kuzey Afrika'dan Mısır'a ve Süveyş önlerine bile varmıştı. Müttefiklerin Amiral Sterling'in beyanlarında dile gelen mantığı bu olsa gerekti. Bugünlerde Alman orduları Baltık memleketlerini tamamen zapt ederek Leningrad yakınındaki Schlüsselburg şehrini ele geçirmişlerdi. Karadeniz kuzey sahilleriyle Güney Rusya'da Don Havzası'nı da geçerek Volga kıyılarına varmışlardı. Stalingrad Muharebesi 8 Eylül'de başladı. Almanya'nın nihai zaferi kazanacağına inananlar her yerde ve bu arada Ankara ve Türkiye'de açık ve heyecanlı sevinç içindeydiler. Evet, Volga kıyılarına da varılmıştı. Kırım alınmış, Kuzey Kafkasya'ya ulaşılmıştı. Hatta Almanların Türklerden ve Müslümanlardan kurulacak İslam orduları için kumandan aradıkları söyleniyordu. Bazı isimler bile ortada dolaşıyordu. Hitler'in umumi karargahını ve Almanlarca işgal edilmiş doğu topraklarını ziyaret için Türkiye'den gazeteci, yazar hatta politikacı olarak gidenler vardı. Türk gazetelerinde ve işlerinde biri emekli general olmak üzere bunların yorumları sayfaları kaplıyordu. Almanya hayranlığı yaygındı ve birçok çevrelere göre artık savaşın sonu gelmişti ve Türkiye daha niçin duruyordu? Ama Ankara Radyosu gene de müttefiklerin nihai zaferinden bahsediyordu. Çünkü Türkiye'nin başında İnönü vardı ve İnönü Almanların zaferi kazanacaklarına inanmıyordu. Türkiye'ye yeni topraklar. Almanya Sovyetlere saldırınca Türkiye'nin durumu Almanya'yı bu defa başka yönlerden ilgilendirmeye başladı. Gerçi kendisi Balkanlara hakim sayılabilirdi ama ya müttefiklerine sırtını dayayacak ve Rusya'dan da emin olacak bir Türkiye bu sefer de Balkanlarda bir gayri çıkarmaya kalkarsa mesela Balkanlarda bir ikinci cephe. Zaten müttefiklerin de istedikleri bu değil miydi? Ama Almanların pek iyi bildikleri Sovyet niyetleri şimdiye kadar Türkiye'yi taahhütlerine rağmen kenarda ve ihtiyatlı durmaya sevk etmişti. Ama ya Karadeniz yolda müttefikleri açılırsa? Almanların bu kuşkuları içinde ilk davranışları Stalin'le dost oldukları sırada Sovyetlerin Türkiye aleyhindeki niyetlerini açığa vuran ve aynı zamanda Türkiye hakkında da Sovyetlerde endişe yaratabilecek bazı gizli belgeleri açıklamaları oldu. Maksat, Türk ve Sovyet münasebetlerinde aşırı yaklaşma ihtimallerini önlemekti. Vesikaların neşi elbette ki iki taraf üzerinde de soğuk rüzgarlar estirdi. Ama ortada öyle yeni bir şey de yoktu. Çünkü Türkiye, Avrupa'da bir Alman zaferi kadar, Avrupa'da bir Rus zaferinden ve hegemonyasından da ürküyordu. Nitekim Türk devlet adamları bu noktayı 1942 Ocak ayı başında Almanya'nın Ankara Büyükelçisi von Papen'e açıklamaktan çekinmeyeceklerdi. Kirk, The Middle East in the War. P451 Siyasi Tarih Fahir Armavoğlu'ndan naklen. Sonra şimdi müttefik cepheye geçen Stalin'in yeni bazı davranışları da İnönü'yü tedirgin ediyordu. 22-25 Ocak 1941'de Moskova'da İngiltere Hariciye Nazırı Edene Stalin, Avrupa'nın geleceğiyle ilgili düşüncelerini açıklarken Türkiye'nin gelecekteki sınırları üzerinde de durmuştu. Stalin'e göre savaştan sonra Türkiye'ye Ege'deki 12 adayla Bulgaristan'ın güneyinden ve Suriye'nin kuzeyinden bazı parçalar verilmeliydi. Churchill, The Grand Alliance, P451. Stalin'in Edene yaptığı bu teklif Türkiye'ye aynen bildirilmiştir. İyi ama bütün bu tertipler niçindi? Evvela Türkiye'ye bir toprak isteğinde bulunmuyordu. Yoksa Sovyetlerin Türkiye'ye çizdikleri bu müstakbel sınırlar, acaba Sovyetlerin bunlara karşılık Türklerden Boğazlar'da veya Kafkasya sınırlarında bazı tavizler istemeleri için miydi? İnönü bu oyunlara gelecek adam değildir. Ama ona böyle oyunlar daima yapılmak istenmiştir. Bu vesileyle kendisinden batıya yönelişi, batıda müttefikler arayışı ve daha savaş patlamadan önceki günlerde bu yoldaki çabaları ile bu oyunlar hakkında beyanları dinledim. Daha ilk zamanlarda, yani henüz savaş patlamadan önce biz Fransa, İngiltere ve Rusya ile sadık müttefikler olarak münasebetler kurmak peşindeydik. Ama Rusya ile Almanya anlaşınca bu üçlü ittifak arzularımız parçalandı ve Almanya ile Rusya arasında Türkiye üzerine pazarlıklar başladı. Fakat bu Alman-Rus dostluğu da çok sürmedi. Alman-Rus savaşı başladı ve İngiltere ile Rusya aynı safta birleştiler. Bu sefer de Almanlar Rusya aleyhine bizi tehditlere başladılar. Bize hatta Kırım'a kadar vaat ediyorlardı. Ruslara gelince onlar da Bulgaristan'ın güneyini, Garbi Trakya'yı, 12 adayı ve diğer sınırlardan birçok yerleri bize verme tekliflerindeydiler. Moskova konferansında Stalin'in Edene yaptığı bu teklifleri İngiliz Büyükelçisi bana naklettiği zaman neye bedel diye sordum. Tarafsızlığa bedel diyorlardı. Hatta Amerika savaşa girdikten sonra da bizi hırslandıracak, yani ihtirasları kamçılayacak hedefler iliştiriyorlardı. Biz bütün bunları savaş zamanının temeli olmayan gelip geçici hırslandırmalar olarak gördük. Hem şu da vardı ki Sovyetler şimdi İran'ın kuzeyini de işgal etmiş bulunuyorlardı ve vaziyet 1915 Mart'ında Rusya, İngiltere ve Fransa arasındaki anlaşma şekillerini hatırlatmıyor muydu? Sonra İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğinden dönen Sir Stafford Gribson, 16 Ocak 1942'deki şu beyanları da İngiltere ile Sovyetler arasında daha şimdiden bazı anlaşmalara ihtimal verdiriyordu. Hiç şüphe etmeyelim ki galip geldiğimiz takdirde Avrupa'nın en kuvvetli devleti Sovyetler Birliği olacaktır. Eğer bu devletle dostane bir birlik yapmayacak olursak Avrupa'nın mukadderatını tayin etmek Sovyetlerin elinde olacaktır. Kirk, The Middle East in the War, P452. Churchill'in 20 Ekim 1941'de Roosevelt'e yazdığı mektupta da bu noktalar belirtiliyor ve Türkiye'nin durumuna Roosevelt'in dikkati çekiliyordu. Hülasa İngilizler Sovyetlerle anlaştıktan sonra 10 Ağustos 1941'de Türkiye'ye verdikleri notalarla Boğazlar hakkında hiçbir taarruzi niyetli olmadıklarını, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve Monroe mukabelesine sadakatlerini bildirmişlerdi. Ama İnönü ve hariciyesi pek de rahat değillerdi. Nitekim Amiral Sterling'in Çanakkale Boğazı'nı zorlamak suretiyle geçmek yolundaki beyanatı bu teminattan ancak 22 gün sonraydı. Hülasa köprülerin altından her gün öyle sular geçiyordu ki savaş nerededir, yarın ne olacaktır, yarın kimin dostu veya düşmanı olacaktı sorularına hiç kimse kesin ve inandırıcı bir cevap bulamazdı. Ama Türk-Alman ticaret müzakereleri Ankara'da gene de işte bu hava içinde yürüyüp gidiyordu. Müzakereler 8 Eylül 1941'de başladı ve Alman kuvvetleri Odessa ve Kırım'a ihraç yapmak üzere işte o günlerde Bulgaristan'da toplanıyordu. İnönü'nün gözü bu kuvvetlerin üzerinde, kulağı da Kiriş'teydi. Alman hariciyesi bu tahşidatı 12 Eylül 1941'de yalanlamış olsa da Alman-Sovyet Savaşı'na gelince Almanların Moskova kapılarına dayanması ve Sovyet hükümetiyle yabancı diplomatların daha doğuda Kuybişev şehrine taşınmaları bugünlere rastlar. Almanya'nın ümidi, Hitler'in 3 Ekim tarihinde Alman milletinin nutkunda belirttiği gibi 48 saatten beri Rus Ovası'nın şarkında başlayan büyük taarruzdaydı. Moskova Meydan Muharebesi. Hitler'e göre bu korkunç savaş düşmanın ezilmesiyle neticelenecekti. Hatta gene ona göre düşman şimdiden ezilmiştir de ve kendini bir daha toplayamayacaktır. Ama ne var ki Hitler'in dediği olmadı. Düşman gerçi yıprandı, yüz binlerce esir verdi ama ezilmedi. Daha doğuya doğru çekildi. Alman-Sovyet Savaşı'nda Almanların ilk büyük hayal ve ümit kırıklığı 1942 kışına girerken karşılaşılan bu çetin gerçekle, yani Moskova Stalingrad'da Alman zindeliğinin sonu olacak ve Almanya'nın yıldızı artık parlaklığını kaybetmeye başlayacaktır. Almanların Türkiye'den bir takım taleplerde bulundukları, Türkiye'ye baskı yaptıkları, Bulgaristan'da kuvvetler biriktirdikleri yolundaki haberlerin bir Türk-Alman müşterek tebliği ile yalanlanması da bugüne rastlamıştır. 8 Ekim 1941, 100 milyon liralık Türk-Alman ticaret anlaşması da aynı günde imzalanır. 10 Ekim 1941'de ise Roosevelt, Kongre'ye bir mesaj göndererek Amerika'nın geleneksel bir tarafsızlık kanununun değiştirilmesini istedi. Roosevelt'in bu mesajı sanıyorum ki Moskova Meydan Muharebesi'nden de önemliydi. 13. ayrımın sonu, sayfa 197.